Ayrım 23. Aklın ve Vicdanın Sesi. Diyarbakır'da bir akşam vakti, karanlık bir sokakta katledilen yaşlı bir yazarın, Kürtlerin sevgili Musa amcasının anısına düzenlenmiş ödül töreni için şimdi kaleme aldığım bu kısa metni yazarken yine acı çekiyorum. Yeni bir ölümün acısıyla doluyum. Şimdi de sevgili Mehmet'i, Depin Mardin milletvekili güzel insan Mehmet Sincar'ı katlettiler. Tıpkı Musa Anter gibi, bir sokak ortasında hain kurşunlarla sinsice, vahşice. Bir süre önce de Sivas'ta 36 yazar, şair, sanatçı ve aydını diri diri yaktılar. Ondan önce de Türkiye'nin yetiştirdiği en yetkin gazetecilerinden Uğur Mumcu'yu bir bombayla havaya uçurup paramparça ettiler. Ve her gün birçok genç insan, Türkiye'nin en enerjik, en çalışkan, en uygar kesimi, hain ve kör kurşunların hedefi olup kanlar içinde yere yıkılıyor. Türkiye'de durmadan kan akıyor. Türkiye kan kokuyor. Türkiye vahşet, zor ve şiddetin egemen hale geldiği bir acılar ve çılgınlıklar ülkesi durumunda. Ve insanı en çok üzen de yavaş yavaş artık sorunların çözümüne ilişkin zor ve şiddetin tek çözüm olduğunun topluma kabul ettirilmesi ve toplumun da bunu böyle görmesi, kabul etmesidir. Zor ve şiddeti kanıksayan, zor ve şiddeti alkışlayan, hangi türlü olursa olsun ölüm ve öldürmeyi bir başarı, bir kazanç olarak gören, tümüyle militarize olmuş bir üslup ve mantıkla sorunlara ve olaylara bakan toplum, mezarını kazmış ve artık tükenmekte olan bir toplumdur. Bu nedenle Türkiye durmadan kan kaybediyor. Bu durumda Türkiye'nin hızlı biçimde bir kan girdabına doğru çekildiği günümüzde, Musa Anter'i düşünmemek mümkün değil. Çünkü Musa Anter zor ve şiddete karşı akıl ve vicdanın sesiydi. Çünkü bugün hem Kürtlerin hem Türklerin bir bütün olarak Türkiye'nin akıl ve vicdanın sesine Musa Anter'lere ihtiyacı var. Ne kadar çok insan öldürdüğünü iftiharla açıklayan ve böylelikle sorunları çözeceğine inanan siyasi ve idari yöneticilerin sesi aklın ve vicdanın sesi değildir. Hala Kürtlerin varlığını tanımak istemeyen, ulusal kimliklerini görmezlikten gelen, hala Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşları olan 10 milyondan fazla Kürt'e, Kürtçe bir radyo ve televizyonu, Kürtçe eğitimi bile fazla gören bir zihniyet, aklın ve vicdanın sesi değildir. Bunlar zor ve şiddetin, bölücülük ve çılgınlığın sesidir. Musa Anter, Kürtlerin bu yaşlı ve kederli yazarı, tüm hayatı boyunca, vahşet ve çılgınlığın son derece üst perdeden çıkan sesine karşı akıl ve vicdanının yumuşak sesi olmaya çalıştı. Değeri yeterince bilinmediği halde, çoğu zaman büyük haksızlıklara, zorbalıklara uğradığı halde, devamlı susturulmak istendiği halde. O devamlı Türkiye Cumhuriyeti'nin Kürtlere karşı izlediği politikanın akıl dışı ve çok vicdansız olduğunu söyledi. Ve henüz zaman varken, çok geç olmadan, bu anlamsız, hiç kimseye yararı olmayan politikanın uygar bir biçimde değiştirilip Kürtlere demokratik, insani haklarını vermenin aklın yolu olduğunu, bu aklın yoluyla Türkiye'nin bölünmenin tersine çok güçleneceğini belirtti. Tüm makale ve yazılarında çeşitli ilginç örneklerle o kıvrak üslubuyla bu temaları işledi. Toplumların vicdana, vicdanın sesine ihtiyacı vardır. Siyasetler ve siyasetçiler, özellikle yöneticiler, çeşitli nedenlerle vicdanın ve vicdani uygulamanın çok ötesine düşebilirler. Çok büyük vicdansızlıklar yapabilirler. Siyasi şiddet ve terörün batağına saplanabilirler. Ancak onlara karşı toplumun vicdanı olabilecek, toplumun vicdani tepkisini gösterebilecek seslere ihtiyaç vardır. Bu seslerin tümüyle çeşitli biçimlerde susturulduğu, vicdanın tümden öldürüldüğü bir toplum, artık hiçbir olumlu, yararlı sonucu olmayan bir zor ve şiddet tasallutunun hükmü altına girmiş demektir. Vicdanını yitirmiş bir toplum, geleceğini ve gelecekteki tüm güzellikleri kendi eliyle katletmiş, hastalıklı bir toplumdur. Özellikle son dönemdeki makalelerinde durmadan bunları yazan Musa Anter, bu nedenle toplumun en fazla susturulduğu dönemlerde bile hüzünle yoğrulmuş bir espiritüel üslupla sesini yükseltmek için çabalamıştır. Musa Anter'in iki ciltlik anıları birçok bakımdan öğreticidir. Orada kederli ve acılı uzun bir yaşamın ilginç bir panoraması olduğu kadar toplumun vicdanı olmaya çalışan bir sesin vicdani rahatlığı ve üstünlüğü de var. Orada binbir güçlükle oluşturulmaya çalışılan öğretici, yararlı ve çok gerekli bir deneyler bütünlüğünün gönül ve ruh zenginliği var. Orada insan sevgisi ve güzelliği var. Tanıyanlar bilir, Musa Anter güzellikleri arayıp bulmanın ustasıydı. Düşünen bir kafa için, hele bu üstelik Kürtse, dayanılması çok zor olan bir siyasal, kültürel atmosfere sahip olan Türkiye'de o her şeye rağmen sevebilecek, sevinebilecek şeyler buluyordu ve bulduklarını başkalarıyla paylaşıyordu. Ahmet Ehani'nin bir dizesi, Stilile'deki bir Kürt köyünün rafine esprileri, bir Kürt destanı, yeşermiş bir çiçek ya da Hafız Burhan'ın bir şarkısı onu mutlu ediyordu. Türkiye gibi insani güzellikleri kendi eliyle katletmiş bir ülkede güzellikler bulmak, hele onlarla yaşamak büyük bir hüner ister. Musa Anter tüm yaşamı boyunca bunu becerdi. Türkiye'de bir Kürt aydınının başına gelebilecek ne kadar musibet varsa Musa Anter'in başına geldi. Kürt olduğu için de devamlı horlandı, kişiliği rencide edildi, becerikli olduğu tüm alanlarda kapılar yüzüne kapatıldı, tutuklandı, işkence gördü, edebi ve kültürel çalışmalarına el konuldu, yalnız bırakıldı. Ama tüm bunlara rağmen o ne kendi ulusal kimliğinden ne de yüreğindeki o yoğun insan sevgisinden vazgeçti. Ahlaki ve vicdani üstünlüğünün bilincinde olarak bir Eyüp sabrı ve Musa metanetiyle çaba gösterdi. Ona göre Türkiye bir acılar ve çılgınlıklar, bir putlar ve tabular ülkesiydi. Ama yine de Türkiye yaşanmaya değer bir ülkeydi. Çünkü evladı olduğu, canından çok sevdiği Kürt halkı ve tüm yüreğiyle sevdiği Türk halkı bu topraklar üzerinde yaşıyordu. Son nefesine kadar bu iki halkın eşitliği, kardeşliği ve mutluluğu için çalıştı. Musa Anter kederliydi. Çok sevdiği Kürt destanları, ağıtları kadar hüzünlüydü. Keder ve hüznü tüm o espri ve gülmelerine karşın gözlerinden okunuyordu. Evladı olduğu Kürt halkına karşı Türkiye'de, dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir halka reva görülmeyen bir baskı uygulanıyordu. En ufak bir demokratik, ulusal hak bile kendisine fazla görülüyordu. Musa Anter böylesine mazlum ve mağdur olan bir halkın evladı olarak, çekilen tüm acıları yüreğinde duydu. Ama aynı zamanda o, bu halkın evladı olma güzelliğini ve onurunu da devamlı yaşadı. Albert Camus bir denemesinde Yunan mitolojisinin ünlü isimlerinden Sisyphos'un hoşgörüsünden, ölüme kin duymasından ve yaşama tutkusundan söz eder. Tanrıların gazabına uğrayan Sisyphos, bir kayayı durmamacasına bir dağın tepesine kadar yuvarlayıp çıkarmaya mahkum edilmiştir. Kaya tepeye vardığında ağırlığıyla yeniden devrilmektedir. Ve Sisyphos yeniden büyük bir sabır ve metanetle işe koyulmaktadır. Sisyphos sabrı, azmi, çalışkanlığı ve inadıyla efsaneleşir. Bir cezayı saygı duyulması gereken güzel ve onurlu bir iş haline getirir. Musa Anter'de mazlum bir halkın hizmetinde olmanın, onun kimliğini, dilini ve kültürünü korumanın güzelliğini ve onurunu yaşadı. Herkesin artık Kürtçe bir tek kelime bile yazılamaz dediği bir dönemde o, Brina Reş isimli piyesini Kürtçe yazarak ve Kürtçe Türkçe bir sözlük yaparak döneminin ilki olma onurunu yaşadı. B, İ, R, şapkalı İ, N, A, R, E, Ş. Çok sevdiği sözlü Kürt edebiyatının çeşitli incilerini yazı ve makalelerine serpiştirerek bir gönül ve ruh zenginliğinin güzelliğini yaşadı. Tüm yokuşa, acı ve cefaya rağmen Sisyphos gibi ağır bir kayayı tepeye çıkarmanın kıvancını yaşadı. Yine Camus, Nobel Edebiyat Ödülünü aldıktan sonra Stockholm'de ödül münasebetiyle yaptığı konuşmada yazarın sorumluluğundan söz eder. Yazar kendini haklı ve canlı bir topluluk içinde duyabilir. Bu da yazarın elinden geldiğince sanatının büyüklüğünü yapan şu iki görevi yüklenmesiyle olur. Gerçeği ve özgürlüğü. Sanatçının işi en büyük sayıda insanı toplamak olduğu için yalanla ve kölelikle uzlaşamaz. Musa Anter'in yazarlığı, gazeteciliği ve entelektüel yaşamının yalan ve köleliğin çok çok ötesinde olduğu rahatlıkla söylenebilir. O yalan ve köleliğe karşı doğruluğu ve özgürlüğü savundu. Kürtlerin özgürce kendilerini ifade edip kimlik ve kültürleriyle yaşamalarını istedi özgürlüklerin lüks olmadığı bir Türkiye arzuladı ve tutkuyla bunların mücadelesini verdi. 1959 yılında Diyarbakır'da yayınlanan İleri Yurt gazetesindeki makalelerinden o hain kurşunların hedefi olmadan önceye kadar devamlı yazdığı Özgür Gündem gazetesindeki makalelerine kadar tüm yazdıkları gözden geçirildiğinde onu nasıl tutkulu bir yürek, özgürlükçü bir düşünce ve insani bir ses olduğu görülür.
Bu nedenle bu toplantıda Musa Anter'in adı ve anısına verilen, benim de jürisinde yer aldığım bu ödüller büyük önem taşıyor. Musa Anter'in adını ve anısını yaşatmak gerekiyor. Eserlerini ve entelektüel çalışmalarını canlı ve aktüel tutmak gerekiyor. Yukarıda kısaca değindiğim yaşam, gazetecilik ve yazarlık prensiplerini bugün içinde çok gerekli olması nedeniyle görülebilir biçimde ayakta tutmak gerekiyor. Ancak sadece bu kadar değil. 74 yaşındaki bir yazarı duygu ve düşüncelerinden dolayı katleden o hain ve vicdansız elleri ve zihniyeti protesto etmek, insanın yaşam hakkını, düşünce özgürlüğünü savunmak, Musa Anter'in sözcülüğünü yaptığı Kürtlerin ulusal, demokratik hak taleplerini savunmak, Kürtlerle Türklerin eşitliğini, birliğini ve kardeşliğini istemek ve demokratik, hoşgörülü, barışçı bir Türkiye için de bu ödülleri vermek ve kurumlaştırmak gerekiyor. Musa Anter gazetecilik ödüllerinin kurumlaşması dileğiyle.